Ayrım 2.
Benim eğitilebileceğimi belirterek babama Washington'da Dr. Alexander Graham Bell'in sağır veya kör çocuklar için yararlı okul ve öğretmenlerin isimleri hakkında yardımcı olabileceğini söyledi. Doktorun önerilerine uyarak hemen Washington'a gittik. Babam Baltimore'daki doktorun bize yardım edememesinden dolayı üzgündü. Ancak ben bunu bilmiyordum. Değişik yerler gezdiğimizden dolayı heyecanlı ve mutluydum. Bir çocuk olmama rağmen birçok insanın Graham Bell'e duydukları ilgi ve sempatiyi ve aynı zamanda başarılarından dolayı duydukları hayranlığı hemen fark ettim. Ben doktorun dizlerine oturmuş saatini incelerken o beni muayene ediyordu. Ancak bu ziyaretin beni karanlıktan aydınlığa, yalnızlıktan arkadaşlık, bilgi ve sevgiye götüren yolun kapısı olabileceği aklımdan bile geçmiyordu. Dr. Bell babama Perkins Enstitüsü'ne mektup yazarak yıllarca önce kör ve sağır bir kızın eğitilmiş olduğu bu körler okuluna benim eğitimimle ilgilenecek bir öğretmen olup olmadığını sormasını tavsiye etti. Babam söyleneni yaptı ve birkaç hafta sonra bir öğretmen bulunduğunu belirten nazik bir mektup aldı. O sıralarda 1886 yaz aylarındaydık. Ancak Miss Sullivan Mart ayına kadar gelemedi. İkinci bölüm. Beyaz karanlıklar arasına çekiverecekmiş gibi görünen iri dalgalar arasında karaya doğru yolunu bulmaya çalışan bir gemiyi düşünün. İşte eğitimim başlamadan ben aynen bu gemi gibiydim. Üstelik karanın nerede olduğunu da bilmiyordum. Aklımda hatırladığım en önemli gün öğretmenim Ann Mansfield Sullivan'ın bana geldiği gündür. Bugün 7 yaşıma bastığım günden 3 ay önce 3 Mart 1887 tarihidir. Yaşamımın bu tarih ile birbirine bağlanan iki dönemi arasındaki farklılığı düşündükçe hep hayret duygusuna kapılmışımdır. O heyecanlı günün öğle sonrasında annemin işaretlerinden ve evdekilerin acele hareketlerinden olağan dışı bir şeyler olduğunu anladım. Kapıya giderek beklemeye koyuldum. Kamelyanın etrafını saran hanım ellerinin arasından süzülen öğleden sonra güneşini yüzümde hissediyordum. Parmaklarım ilkbaharın bir parçası olan tanıdık yapraklara ve çiçeklere dokundu. Haftalardır duyduğum öfke ve tatsızlık yerini yorgunluk ve sessizliğe bıraktı. Geleceğin bana neler getireceğini bilmiyordum. Birinin bana doğru geldiğini hissettim. Annem zannederek kendisine uzattığım ellerimi tuttu ve bana her şeyi öğretmeye, daha da önemlisi beni sevmeye gelen kişi beni çekerek bağrına bastı. Ertesi sabah öğretmenim beni odasına götürerek bir bebek verdi. Ben onunla oynarken Miss Sullivan yavaşça elime bebek kelimesini heceledi. Parmaklarla oynanan bu oyun bana ilginç geldi ve öğretmenimin yaptığını tekrarlamaya çalıştım. Sonunda harfleri doğru olarak yapmayı başardığımda çok gururlandım. Anneme koşarak elini tuttum ve bebek harflerini tekrarladım. Bir kelime hecelemiş olduğumu ve hatta kelimelerin varlığını dahi bilmiyordum. Bunu izleyen günlerde anlamadan daha birçok kelime hecelemeyi öğrendim. İğne, şapka, fincan gibi sözcükleri, otur, kalk, yürü gibi birkaç fiili öğrendim. Her şeyin bir adı olduğunu ancak öğretmenim geldikten birkaç hafta sonra öğrenebildim. Bir gün yeni bebeğimle oynarken Miss Sullivan bana eski bebeğimi de verdi. Bebek kelimesini heceleyerek bebek isminin her ikisine de ait olduğunu anlatmaya çalıştı. O gün sabah fincan ve su kelimeleri üzerinde epeyce uğraşmıştık. Farklı olduklarını bir türlü anlayamıyordum. Gün boyunca zaman zaman öğretmenim bu konuya dönüyordu. O üzülüyordu ama ben kavrayamadığım için o kadar kızgındım ki yeni bebeğimi yere fırlatarak kırdım. Bu hareketimden dolayı üzgün değildim. içimde hala yaşadığım karanlık dünyada herhangi bir şeyi sevmek için güçlü bir duygu yoktu. Öğretmenim bana şapkamı getirdi. Ilık, güneşli havaya çıkacağımızı anladım. Sözcüklerle anlatılamayan duygu, düşünce olarak adlandırılabilirse, bu düşünce beni çok mutlu etti. İlkbahar güneşinde patikadan aşağı doğru yürüdük. Birisi tulumba ile su çekiyordu. Öğretmenim elimi akan suyun altına tuttu. Akan su bir elimin üzerine dökülürken, o diğerine su kelimesini önce yavaş yavaş, daha sonra hızlı olarak heceliyordu. Hala bütün dikkatimi öğretmenimin hareket eden parmakları üzerinde toplamış ayakta duruyordum. Ansızın unuttuğum bir şeyi tekrar hatırlar gibi oldum. Uyanan düşüncelerimin titreşini duydum. Her nasılsa lisanın sırrını çözdüm. O zaman anladım ki su elimin üzerinden dökülen o harikulade serin nesne anlamına geliyordu. Bu canlı sözcük içimi aydınlattı ve ruhuma özgürlük getirdi. Su tulumbasından öğrenme hevesiyle ayrıldım. Her şeyin bir adı vardı ve her isim bir fikir veriyordu bana. Eve dönerken dokunduğum her şey hayat dolu görünüyordu. Bu durum edindiğim garip bir görme duyusu ile her şeyi görmemden kaynaklanıyordu. Eve girdiğimde kırdığım bebeği hatırladım. Parçalarını el yordamıyla toplayarak birleştirmeye çalıştım. O zaman ne yaptığımı anladığım için gözlerim yaşlarla doldu ve ilk defa olarak üzüntü duydum. O gün çok fazla yeni kelime öğrendim. Şimdi hepsini hatırlayamıyorum ama anne, baba, kardeş ve öğretmen bunlardan bazılarıydı. O gece yatağıma uzandığımda benden daha mutlu bir çocuk bulmak güçtü. O günkü oyunlar yeniden zihnimde canlandı. İlk defa olarak yeni gelen güne istekli olarak başlayacaktım. Ruhumun uyanışını izleyen 1887 yazı ile ilgili birçok olay hatırlıyorum. Ellerimle dokunabildiğim birçok nesnenin isimlerini öğrenmiştim. Eşyaları tutarak onların adlarını ve nasıl kullanıldıklarını öğrendikçe dünyaya artan bir yakınlık duyuyordum. İlkbahar geldiğinde Miss Sullivan elimden tutarak çiftçilerin Tennessee nehrinin suları ile bereketlenen toprakları ekime hazırladıkları tarlalara götürdü. Orada ılık otlar üzerine oturarak doğa ile ilgili ilk dersimi aldım. Güneşin ve yağmurun bitkilerin yetişmelerini nasıl sağladığını, kuşların nasıl yuva yaptıklarını, sincapların, aslanların ve diğer yaratıkların nasıl yiyecek ve sığınak bulduklarını öğrendim. Nesnelerle ilgili bilgim arttıkça çevremdeki dünyadan daha çok haz duyuyordum. Bir matematiksel toplama yapmadan veya dünyanın şeklini tarif etmeden önce Miss Sullivan bana ormanların, ağaçların tatlı kokusundaki, otların renklerindeki ve kardeşimin ellerindeki kıvrımların güzelliğini bulmayı öğretti. Eski düşüncelerimin bir kısmını yok etti ve kendimi çevremdeki canlılara daha yakın hissetmemi sağladı. Ancak bu arada doğanın her zaman iyi huylu olmadığını öğreten bir deneyimim oldu. Bir gün öğretmenim ve ben uzun bir yürüyüşten dönüyorduk. Sabah çok güzeldi ama evden çıktığımda hava fazlaca ısınmaktaydı. İki veya üç kez bir ağacın altında durarak dinlendik. Son durağımız evimizin bir hayli yakınındaki bir meyve ağacıydı. Serin gölge çok güzel duygular veriyordu ve ağaç tırmanmaya öylesine uygundu ki öğretmenimin yardımıyla yukarı çıkarak dallar arasında oturacak bir yer buldum. Burası o kadar güzel bir yerdi ki Miss Sullivan öğle yemeğini ağacın altında yemeyi önerdi. Kendisine yemeği alıp gelinceye kadar olduğum yerde kalacağıma söz verdim. Aniden ağacın üzerinde bir değişiklik oldu. Güneşin tüm sıcaklığı gökyüzünü terk etti. Gökyüzünün karanlık olduğunu biliyordum. Çünkü benim için aydınlık demek olan sıcaklık kaybolmuştu. Yeryüzünden garip bir koku yükseliyordu. Fırtınalardan evvel ortaya çıkan bu kokuyu tanıyordum. Müthiş korktum. Kendimi arkadaşlarımdan ve dünyadan kopmuş, tamamen yapayalnız hissettim. Sonsuzluk ve bilinmezlik etrafımı sarmıştı. Sessizce bekledim fakat çok korkuyordum. Öğretmenimin gelmesini istiyordum. Ancak her şeyin ötesinde bu ağaçtan inmeyi düşünüyordum. Bir anlık korkunç bir sessizlikten sonra bütün yapraklar sallanmaya başladı. Bir rüzgar ağacın üzerinden geçti. Eğer dala bütün gücümle tutunmasam beni ağaçtan aşağı fırlatacak şiddetli bir fırtına başladı. Fırtınanın etkisiyle ağaç vahşice sallanıyordu. Küçük dallar kırılarak etrafıma düşüyordu. Atlamak istiyordum fakat korku beni olduğum yere mıhlamıştı. Ağacın üzerinde kaldım. Çevremdeki dallar sanki uçuyordu. Bir çatırtı duydum. Ağır bir şey düşüyordu ve bu nesne bulunduğum dala erişinceye kadar sanki bir şok geçirdim. Tam ağaçla birlikte düşeceğimizi düşünürken öğretmenim elimi tutarak aşağı inmeme yardım etti. Ona sarıldım. Ayaklarımın altında toprağı yeniden hissetmekten dolayı çok mutluydum. Yeni bir şey öğrenmiştim. Doğa her zaman güler yüzlü ve nazik değildi. Bu deneyden sonra uzun süre bir başka ağaca tırmanmadım. Bunu düşünmek bile beni korkutuyordu. Sonunda tatlı çiçekleri ile bir mimoza ağacı korkumun üstesinden geldi. Güzel bir ilkbahar sabahı bahçede yalnız okurken havada harika bir koku hissettim. Sanki bizzat baharın ruhu yanımdan geçiyordu. Bu da ne ola ki derken mimoza çiçeklerinin kokusunu tanıdım. Mimoza ağaçlarının patikanın döndüğü yerde çitin yanında olduğunu bildiğimden bahçenin sonuna doğru el yordamıyla yürüdüm. Evet, o sıcak güneş altında bütün güzelliğiyle oradaydı. Dalları çiçeklerle öylesine ağırlaşmıştı ki neredeyse uzun otlara değeceklerdi. Çiçekler arasında el yordamıyla ağacın gövdesine uzanarak ne yapacağıma karar vermeye çalıştım. Sonunda ayağımı uzatarak iki büyük dal arasındaki geniş boşluğa koyarak kendimi yukarı çektim. Tutunmak güçtü çünkü dallar kalındı ve dikenler ellerimi acıtıyordu. Fakat olağan dışı ve harika bir şey yaptığımı düşünerek ağacın bir parçası haline gelen küçük oturma yerine ulaşmak için yükseklere tırmandım. Sanki bulutlar üzerinde oturuyor gibiyim. Orada uzun süre kaldım. Daha sonraki günlerde bu ağacın üzerinde düşünmek ve hayal kurmakla geçen birçok mutlu saat yaşadım. Üçüncü bölüm. Konuşmayı öğrenmek için bir anahtarım vardı ve bu anahtarı kullanabilmek için büyük bir öğrenme arzusu duyuyordum. İşitebilen çocuklar özel bir çaba göstermeden konuşmayı öğrenirler. Diğer insanların konuşmalarını duyar ve aynı sesleri çıkarmaya çalışırlar. Oysa sağır bir çocuk konuşmayı yavaş ve acılı bir şekilde öğrenmek zorundadır. Ama öğrenme yavaş ve zor olsa da sonuç harikadır. Nesneleri teker teker adlandırarak anlamaya doğru yavaş yavaş ilerlerler. Önceleri öğretmenim bana yeni bir nesne ile ilgili bir şey söylediği zaman çok az soru soruyordum. Fikirlerim pek açık değildi ve fazla sözcük bilmiyordum. Ancak eşyalarla ilgili bilgilerim arttıkça ve fazla sözcük öğrendikçe daha çok soru sorabiliyordum. Aynı nesneye tekrar tekrar dönerek daha fazla bilgi almaya çalışıyordum. Bazen yeni bir sözcük bana daha önce geçirdiğim bir tecrübeyi hatırlatıyordu. Bir sabah sevgi sözcüğünün anlamını sorduğumu hatırlıyordum. Bu sırada henüz sözcük hazinem çok zengin değildi. Bahçeden birkaç tomurcuk çiçek bulmuş ve öğretmenime getirmiştim. Beni öpmeye çalıştı ama ben O sıralarda annemin dışında beni kimsenin öpmesinden hoşlanmıyordum. Miss Sullivan kolunu yavaşça omuzuma doladı ve "Helen'i seviyorum" sözcüklerini parmaklarıma heceledi. "Sevgi nedir?" diye sordum. Beni kendine doğru çekti ve kalbini göstererek "O buradadır" dedi. Kelimeleri beni şaşırttı çünkü o zamanlarda dokunmadıkça hiçbir şey anlamıyordum. Elindeki çiçekleri koklayarak yarı söz yarı işaretle "Sevgi çiçeklerin hoş kokusu mudur?" anlamına gelen bir soru sordum. "Hayır" diye cevapladı. Tekrar düşünmeye koyuldum. Sıcak güneş üstümüzde parlıyordu. Sıcaklığın geldiği yönü işaret ederek tekrar sordum. "Sevgi bu mu?" Bana göre sıcaklığı ile her şeyin büyümesini sağlayan güneşten daha güzel hiçbir şey olamazdı. Fakat Miss Sullivan başını olumsuz yönde sallayınca fena halde şaşırdım ve bozuldum. Öğretmenim sevgiyi bana gösteremediğine göre çok acayip bir şey olduğunu düşünüyordum. Birkaç gün sonra ve onu izleyen günlerde değişik boylardaki boncukları ipe dizmeye başladım. İki büyük boncuk dizdikten sonra üç küçük boncuk. Daha sonra tekrar iki boncuk, tekrar üç küçük boncuk. Böylece dizmeye devam ediyordum. Birçok hata yapmıştım. Miss Sullivan bana hatalarımı tekrar tekrar ince bir sabırla belirtiyordu. Sonunda ben de bir hata gördüm ve boncukları düzgün olarak dizmek için daha fazla çaba göstermeye çalıştım. Miss Sullivan alnıma dokundu ve "Düşün" diye heceledi. Aniden bu kelimenin kafamın içindeki soruları aydınlattığını anladım. Elle tutulamayan nesnelere verilen isimleri ilk defa anlayışım bu şekilde oldu. Uzun bir süre elimdeki boncukları düşünmeden sevgi sözcüğünün anlamını bulmaya çalıştım. Şimdi onun nasıl bir sözcük olduğunu biliyordum. Sanki gün boyunca güneş bir bulutun arkasındaydı ve koyu gölgeler vardı. Fakat ansızın güneş bütün parlaklığıyla ortaya çıktı. Öğretmenime tekrar sordum. Bu sevgi değil midir? Sevgi güneş ortaya çıkmadan gökyüzünde görünen bulutlara benzer diye cevapladı. Daha sonra açıklayarak, bulutlara dokunamazsın, fakat onların varlığını bilirsin. Yağmuru hissedersin. Çiçeklerin ve toprağın sıcak bir günün sonunda yağmuru nasıl içtiğini bilirsin. Sevgiye de dokunamazsın. Fakat etrafımızdaki her şeye saçtığı tatlı duyguyu anlarsın. Sevgisiz mutlu olamazsın. Oyun oynamak dahi istemezsin. Düşüncelerim bu harikulade gerçekle dolmuştu. Diğer insanların ruhları ile ruhum arasında görünmeyen bağlar hissediyordum. Eğitimimin başından beri Miss Sullivan benimle işiten bir çocukla konuşur gibi konuşmuştu. En önemli fark sözcükleri söylemek yerine elime hecelemesiydi. Ben cevap vermek için gerekli kelimeleri ve deyimleri bulamadığım zaman bile anlatmak istediğimi söylemeye teşvik ediyordu beni. Sağır bir çocuk, günlük konuşmada geçen sözcükleri bir ay, hatta bir ya da iki yılda öğrenemeyeceğinden bu durum yıllarca sürdü. İşitebilen bir çocuk, konuşmaları duyarak tekrarlar ve daha sonra da onları söyler. Evde duyduğu konuşmalar zihninin çalışmasını sağlar. Kendisine konuşma ile ilgili öneriler verir ve onda kendi fikirlerini ifade etmeye isteği uyandırır. Sağır bir çocukta ise bu doğal fikir alışverişi olamaz. Bunu gayet iyi bilen öğretmenim bu boşluğu doldurmak üzere hazırlanmıştı. Kendisi duyduklarını bana defalarca tekrarlayarak ve konuşmada nasıl bir rol alabileceğimi bana göstererek bunu başardı. Fakat konuşmaya heveslenmem epeyce zaman aldı. Hatta doğru düşünebilmem ve yeri gelince bunları ifade edebilmem daha da uzun sürdü. konuşma sanatını öğrenmek sağırlara ve körlere çok zor gelir. Bu zorluk hem kör hem de sağır olanlar için daha büyüktür. Onlar konuşan kişinin çıkardığı sesin tonunu duyamazlar ya da yüzünün ifadesini göremezler. Ayrıca konuşmayı anlamlı kılan ses alçaltma veya yükseltmelerini bir başkasının yardımı olmadan başaramazlar. Eğitimimde bir başka önemli adım okumayı öğrenmekti. Birkaç kelime hecelemeyi öğrenir öğrenmez Miss Sullivan bana üzeri kabartma yazı baskılı ağır bir sayfa verdi. Her bir kelimenin bir nesneyi, bir olayı veya bir niteliği ifade ettiğini çabucak öğrendim. Kelimeleri küçük cümlecikler halinde düzenlemeyi biliyordum. Hatta eşyalar hakkında daha önceleri basit cümleler yapmıştım. Örneğin bebek, üzerinde ve yatak gibi kelimelerin yazılı olduğu kağıtları bularak bir araya getirebilmiştim. Bebeğimi yatağın üzerine koymuş, daha sonra da cümleyi düzenlemiştim. Bir gün Miss Sullivan bana elbisesinin üzerine kız kelimesini iğnelediğini ve gardıroba girerek duracağını söyledi. Ben de gardıroptadır kelimesini bularak gardıroba girdim. Bu oyun çok hoşuma gitmişti. Bazen öğretmenimle birlikte bu oyunu odadaki tüm eşyalar cümleler halinde düzenlenmiş kağıt parçaları ile doluncaya kadar oynardık. Kabartma baskılı kağıt parçalarından kabartma baskılı kitaba geçmek büyük bir adımdı. Yeni başlayanlar için okuma kitabı isimli kitabımı alarak içerisinde bildiğim kelimeleri buldum. Daha önce görmüş olduğum bir kelimeyi bulduğum zaman çok mutlu oluyordum. Bu tıpkı bir saklambaç oyunu gibiydi. İşte okumaya böyle başladım. Uzun süre düzenli bir ders programı uygulamadık. Çok çalıştığım zamanlarda bile öğretmenim olaya çalışmaktan çok bir oyun havası veriyordu. Miss Sullivan bana öğrettiği her şeyde konu ile ilgili güzel bir hikaye veya bir şiirden yararlanıyordu. Herhangi bir şey ilgimi çektiği veya beni neşelendirdiği zaman kendisi de benim yaşımda bir kız çocuğu gibi anlatırdı olayı.